Merhabalar, gündemin yordukları ile tekrar karşınızdayız. Ben Ulaş Tol.
Ben Metin Solmaz.
İyi bir yayın olsun diyoruz. Tam da böyle ben gündemden çok sıkıldım, kapıyorum sosyal medyayı deyip bir yandan da ne oldu ne bitti merak da ettim, çok da geri kalmayayım diyenlerdenseniz buyurun bizi dinleyin diyoruz. Yerel seçim çok konuşuyoruz. Şunu da görüyoruz, o kadar da ilgi çekmiyor yerel seçim. Çünkü başka tartışma konuları da var, bir de seçimlerden yorulduk. O yüzden biz de bugün yerel seçimi daha az konuşup diğer tartışma konularını da aralara serpiştirdik. Ama ilk konumuz yine yerel seçim. Kampanyalar başlamadı ama hala çok ilginç şeyler olmaya devam ediyor. İstifalar, o partiden o partiye geçenler, her partide bir şeyler oluyor. Şöyle ilginç bir şey çok tartışıldı geçen haftalarda. İyi Parti'den 2023'te milletvekili adayı olan Gökhan Zan, eski futbolcu, tipin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Hemen soruyorum Metin, bu caiz midir? Şıkları da okuyayım. Ne güzel işte, bu toplumun solculaştığını gösterir bize. 2. Hiç de bile bu tipin sağcılaşması esas ve ilkesizleşmesi. 3. Konu sağ sol değil, bu bir popülizm. 4. Çok da takılmamak lazım, siyasette olur bunlar.
Şimdi en çok 3'e yakınım ama Ulaş, bu soru çok yanlış anlamalara açık bir soru. Benim vereceğim cevap daha doğrusu çok yanlış anlamalara açık. O yüzden önce şunu söylemek istiyorum. Ben bir kere kesinlikle sağcılar sol partilere giremez, solcular sağ partilere giremez filan gibi şeyler söyleyen birisi değilim. Hatta onun öbür ucundayım. Hatta şeye çok kızarım. Düne kadar böyle diyordun, şimdi böyle diyorsun filan diyen şaklamanlara, çünkü daha ne istiyorsun? Bir örnek daha vereyim. Benim sosyal medyada çok sık ettiğim kavgalardan bir tanesi, ne kızıyorsunuz dediğimde bana ama Sabah gazetesine yazmış, ama Akit gazetesine yazmış filan gibi. Şimdi mesela Akit gazetesine yazmak için ben para veririm, telif veririm üstüne. Şimdi bunların dışında bir şey olarak söylüyorum. Şimdi Gökhan Zan İyi Partili değil sadece. Yani ne bileyim, Afrin'e gideriz, yıkarız oraları falan filan diyen, bunlar lardan sonradan geri adım atmamış, aslında sosyalizmle herhangi bir bağlantısı olmayan birisi ve her fırsatta ne kadar hesap soracağını, ne kadar sert bir sosyalist olduğunu söyleyen bir partiden aday gösterilmesi çok acayip bir popülizm ve bana sorarsan olacak iş değil. Bir gelişme de bugün oldu, biliyorsun. Karaburun adayı da tipin Vatan Partisi İzmir eski il başkanı ve yani Karaburun'da Vatan Partililerin sicili çok karanlık, çok acayip şeyler gelmişliği var kulağıma. Yani bu da gerçekten akıllara zarar bir durum. Bugün Twitter'da ister istemez şu şakayı da yaptım. Vatan Partisi'nin de eski adı zaten İşçi Partisi diye. Şimdi hal böyle olunca gerçekten Gökhan Zan'ın tipten aday olmasının popülizm dışında bir şeyle açıklamanın olanağı yok. Hataylılara Allah sabır versin. Çünkü hakikaten Lütfü Savaş hayatta, ben Hatay'da olsam elimin varacağı birisi değil. Gökhan Zan da öyle, gerisi de değil. Yani bu ne yapsın bu adamlar? Sen ne diyorsun?
Benim de düşüncelerimi özetledin diyebilirim. Ama tabii şunu söyleyelim. Şu anda her partiden bu örneklerin kat kat fazlasını belki de verebiliriz.
Tabii,
mesela
tabii.
Ankara'nın bazı ilçelerinde MHP'den adaylar var CHP'de. Zaten İyi Parti'den CHP'ye, CHP'den İyi Parti'ye neredeyse artık olağan bir şeye dönüştü. Zaten ülkücüler yarışıyor ama ülkücü partilerin adayları olarak değil gibi tuhaf durumlar var.
Hep hani söylenen bunlar aslında hepsi aynı lafını
evet.
Aklı çıkarmak için uğraşıyor gibiler.
Sanki şöyle bir şey oldu gibi geliyor bana bu seçimlerde. Biz politika konuşmuyoruz. Mesela seçim beyannamelerini taradım. AK Parti'ninkini, Yeniden Refah'ınkini ve MHP'ninkini buldum. CHP'nin yok, İyi Parti'nin yok, tipin yok. Politika konuşmuyoruz, aday konuşuyoruz sürekli. Politika ama konuşmayınca da herkes her yerden aday olabiliyor tabii.
Şunu da aslında teslim etmek lazım bir yandan da. Benim yerel seçimler tarihinde gördüğüm en iyi İstanbul seçimi oluyor. İki adayı biliyorum gerçi. Üsküdar ve Fatih adayları İmamoğlu'nun. Hani o kadar başarıları tescilli, o kadar sicilleri temiz, o kadar liyakat sahibi adaylar ki. Ve İmamoğlu'nun evet. Kendisi de öyle.
Hani Şişli de öyle.
Şişli de öyleymiş, evet.
Yine şehircilikten gelen birisi.
Gerçi adalar için o kadar kötü şeyler duydum ki.
Aday kriterlerinde sadakat mi, liyakat mı, yoksa nedir? O işler karışık biraz.
Sadakat nedir ya? Sadakat ne bu? Orta Anadolu kahvesinde oralet içerek.
Hocam sadakat kurultay.
İşte. Evet, doğru.
Esas konumuz bence bu adaylık harayla gürele gidiyor bu seçimlerde. Ama şeye de çok katılıyorum. O tartışmayı da yanlış bulduğumu söyleyeyim. Yani Gökhan Zan tipe gelmişse bu tipin bir başarısıdır. Önemli olan ama tiplileşecek mi Gökhan Zan, yoksa tip mi onun çizgisine doğru hareket edecek? Eğer ilk olursa bu gayet başarılı bir şey.
Yani hiç kuşkusuz. İşte o benim Akit gazetesinde yazmama benzeyen kısım oldu.
Peki ikinci konumuz TÜİK. nüfus istatistiklerini açıkladı. İlginç bir şekilde çok farklı çevrelerden panik şeklinde bir ne oluyor sorusu getirdi. Nüfus artış hızı durmuş. Yine bir artış var 90 bin kadar nüfusta ama 1.1 artmış. Bu geçtiğimiz işte 15 yıl boyunca ortalama 1 milyon artarken nüfus bir anda 90 binlere düşmesi bir panik havası yarattı. Şimdi bazı haber medyalarında bu son 15 yılın en düşük artışı diye söylendi ama Türkiye'de habercilik de maalesef yerlerde. Aslında Cumhuriyet tarihinin en düşük artış oranı. Tabii son 15 yıldır adrese dayalı kayıt sistemine geçtiğimiz için onlar o istatistiklere ulaşıyor. O yüzden o son 15 yılın demişler. Şimdi şıkları okuyayım, senin yorumlarını alayım. Bu nüfus artış hızının durması Türkiye için ne anlama geliyor? 1- Büyük tehlike. 2- Gelişmişliğini gösteriyor. 3- Çok abartıldı, normal bu.
Üçü de bir yandan bir şekilde doğru. Ben ilk yavruladığımda, ilk oğlum olduğunda, şimdi 13 yaşında bir yazı yazmıştım. Medeniyetler Turnikesi'ydi adı yazının ve şeyi anlatıyor. İşte neslin başarılı devamı için bir çiftin ortalama 2.1 mi 2.2 mi ne? 2.1 çocuk sahibi olması gerekiyor.
Yani şöyle, o bir ülkenin gelişmişlik düzeyine göre değişiyor ama ortalama dünyada 2.1 deniyor ama az gelişmişse daha yüksek olması gerekiyor falan ama 2.1'in altına düşerse nüfus azalıyor.
Şimdi bu 2.1 mevzu üzerinden de ben şeyi yazmıştım o zaman. Bu çok yavrulayan medeniyetler işte vaktinde Persler vesaireler bilmem neler gerilediler ve işte az yavrulamaya başladı. Şimdi şu anda sıkıntı içerisindeki Avrupa medeniyeti de bir süre sonra duracak hepten. Durduğu için de artık üreyemedikleri için de kaçınılmaz olarak bugün çok üreyenler medeniyeti devralacaklar. Sonra onlar gerileyince tekrar cahilleşip tekrar tabuk subuk sevişmeye başlayacak. Bu mizah yazısıydı tabii ki bu arada ciddiye alan dinleyicilerimiz için. Ama bu hakikaten bir gelişmişlik şeyi de gösteriyor. Yani mesela Arap ırkçılığının en belirgin şeylerinden biri Arapların Kürt ırkçılığının da keza. Onların ne biçim üredikleri ve yarın bu şekilde ürerlerse ülkemizi elimizden alacakları filan. Bu Alman ırkçılarının da bin yıldır kaygısı zaten Almanya'da. Bir tek ben tedirgin olanların şaşırmasını ilginç buluyorum. Çünkü bu zaten bas bas yıllardır bağırılan, söylenen, aynen, üzerine konuşulan Türkiye'nin... Sen hatta geçen programda mı ne dedin? Türkiye nüfusu yaşlanıyor diye. Bu ne demek? O demek işte.
Bir tane örnek vereyim. Bir sitede gördüm. Şimdi bir tane yazı yayınlandı. TÜİK bunu açıklamadan önce dünya nüfusu azalıyor diye. Bu diyor çok iyi bir gelişme. Dünyada işte iklim değişikliği o bu bir dolu sorunu çözer diyor. Aynı yerde TÜİK'ten sonra bir yazı Türkiye'nin nüfus istatistikleri çok düşündürücü. Nasıl tehlikeli olduğunu anlatıyor. Yani bu dünya için güzel bir şey ama Türkiye için kötü bir şey şeklinde.
Ama bizim, şimdi bizim kendimize özel şartlarımız var Ulaş, sen bilmiyorsun.
Soldan eleştirilerde şöyle bir şey vardı. İşte insanlar bu ekonomik düzende çocuk yapamıyorlar. Aile kuramıyorlar. Bu da onun bir sonucu gibi. Ben orada böyle nedenlerle sonuçları ayrı tartışmak gerektiğini düşünüyorum.
Burada zaten bir baştan sakatlık yok mu bunun? İktisadi durumu insanın kötüleştikçe çocuk sayısı artıyor, azalmıyor. Yani
ya eskiden öyleydi. Çocuğa emek gücü olarak ihtiyaç duyulan ve çocuğu yaşlılıkta bana bakar diye bir yatırım gözüyle bakılan, eve bir ekmek daha girsin diye bakılan dönemlerde öyleydi. Bir de doğum kontrol yöntemleri açısından bir tarafı var. Eğitim düzeyi arttıkça doğum kontrol başarısı artıyor. Ama şimdi kentlerde artık biraz eşitlenme oldu sanırım burada. Bir de şey tarafı da var. Sadece yoksullar değil, orta sınıf, orta üst sınıf da daha çok çocuk yapardı. İşte doğurganlık 1.62'ye düşmüş Türkiye'de. 2022, 2023'te daha da düşüktür muhtemelen.
Bu orta sınıfın fakirleşmesinin de hani kendimi tekzip edeyim bir yandan da vardır etkisi. Çünkü ben en az 7 çocuk diye başlamıştım. Sonra şimdi olam iyice 7 çocuğum yok. Nasıl bakar bunlara diyorum yani.
Okul çağına gelince özellikle, değil mi?
Evet.
Yani evet, bunlar işte nedenleri ama bir de sonuçlarına bakarsak mesela Avrupa'da birçok ülkede iyi geliyor ya bize gittiğimizde. Birçok sıkıntı yok. Niye yok? Çünkü nüfus yok. Birçok şehir İstanbul'daki nüfusu oraya koysan orada da sorun olur. O yüzden nüfusun azalması bana hep dünya adına, dünya halkları adına iyi diye düşünmüşüm. görülür. Çin'de biliyorsun bu arada bu kanunen öyle.
Tabii işte o sayede Hindistan geçti zaten ya Çin'i nüfus evet. itibariyle. Bir de mesela bu Global İklim Değişikliği kitaplarının hepsi sadece iki konuya bağlanıyor. Yani sen çöpünü ayırmışsın, jipini satmışsın, kendine elektrikli araba almışsın filan, yaprak kımıldamıyor. Bir et yemeyeceksin, iki yavrulamayacaksın. Bu kadar yani. Hani bunun, bu ikisi dışında efektif hiçbir şey yok.
Evet. Orada da tabii biraz önce söylediğin şey, Avrupalılar ya bu göçmenler ürüyor, biz üreyemiyoruz, ne olacak telaşına kapılıyor. Türkiye'de Kürtler için öyle bir telaş vardı.
Getir artık herhalde.
Evet. Kürtlerde de düşüyor. Yani bir dönem daha fazla bir nüfus var. Örneğin genç ve çocuklarda Kürt oranı genel nüfusa göre daha fazla Türkiye'de. Ama o konuda kaygıları olanlar rahat olsunlar. Doğurganlı kızı Kürtlerde de düşüyor. Bu sefer de Suriyeliler tabii.
Konu. Aynı konuya konu oldu.
Aynı evet. konuya geliyor. Nüfus politik bir konu nihayetinde. Ama sonuçlarına bakarsak ben iyi olduğunu düşünüyorum dünya için. Umarım daha da azalır. Ha bir şöyle bir sorun var tabii. Türkiye artık yaşlı ülke konumuna geldi. Yaşlı oranımız %10'u geçti. Ve bu birden oldu. Yani birden oldu derken şunu kastediyorum. Gelişmiş ülkelerde bu çok uzun yıllarda, 50 yılda falan gelinen değişimi biz çok hızlı geçirdik. Bu ne demek? Yaşlılığa hazır olmayan bir Türkiye demek.
Ay bir de sen bunu araştırmış, üzerine kafa yormuş, yazı yazmış bir insan olarak. Türkiye'nin en hazin şeyi bu. Bir ülke düşünün ki herkes emekli olmaya çalışıyor ve hiçbir emeklinin emekli olduktan sonra ne yapacağına dair bir fikri yok, bir planı yok, bir projesi yok. Bu gerçekten çok üzücü bir durum.
Yine yerel seçime dönelim. Uzunca yıllar Türkiye'de kutuplaşma konuştuk. Siyaset bundan beslendi hep. Şimdi bu seçimlerde ya da 2023'ten bu yana aslında ilginç bir şey oluyor. Bu iki kutupta olmanın da kendisi için faydalı olmadığını hisseden siyasi yapılar biz üçüncü yolu temsil ediyoruz diye siyasetini yapmaya çalışıyor. Şöyle de yapıyorlar genelde. O tarafta kötü, bu tarafta kötü. İkisine de mecbur değilsiniz. Bir de biz varız diye ortaya koyuyorlar.
Peki bir dakika, şimdi, bu Kürt hareketi hangi kutupta oluyor?
Türkiye'de iki tane aks var kutuplaşmada. Bir tanesi dindar seküler kutuplaşması. İkincisi de Türk-Kürt kutuplaşması. Bu ikisi birbirinden apayrı iki kutuplaşma. Ama tabii ki şu andaki mevzu bahisi olan kutuplaşma iktidar ve muhalefet. İkisinin de en büyükleri. İktidarı temsilen Erdoğan, AK Parti, muhalefeti temsilen de CHP kutuplaşması var. Biz bu iki kutuba sığmak zorunda değiliz diyen kendini üçüncü yol diye tarif ediyor. Bir de tabii ki Kürt hareketi var. Onlar için bu kavram yeni değil. Uzun yıllardır bu tartışılır. Biz bir tarafın yanında stratejik olarak yer alabiliriz seçimlerde belki ama biz bir üçüncü yoluz diye bir hat orada da vardır. Ama soru şu, kaç tane üçüncü yol olabilir? Seçenekler, bir yol bahane, fırsatçı bunların hepsi. İki, her tür üçüncü yol anlamlıdır. Üç, tek bir üçüncü yol olur. Aralarında iyi olan kazanır, diğerleri elenir. Dört, üçüncü yolun zamanı mı şimdi? Bunlar AK Parti'ye yarar.
Şimdi bir kere her üçüncü yol elbette anlamlı. Yani her yol iyi bir şeydir. Hani yeni yoldan, başka bir yoldan ürkmek irrasyonel. Ama benim burada duygusal bir cevap vereceğim müsaade edersen. Artık Türkiye'de bu siyasi partilerin bu kadar tıkanmış halinde, ne bileyim Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkı temsil etmediği bu kadar açıkken, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adaleti, Türkiye İşçi Partisi'nin işçileri temsil etmediği bu kadar açıkken, bence artık gerçekten şöyle kutuplaşmaları özlüyorum ve inşallah olur öyle kutuplaşmalar. Ne bileyim ben, köpekler katledilince bütün problemlerin çözüleceğini düşünenler ve düşünmeyenler, Suriyeli mülteciler yüzünden bu kadar kötü olduğumuzu düşünenler ve düşünmeyenler, ki burada ne kadar
sevenler ve olurum
ya Rabbim, 4 kişi kalırız burada kutupta. İşte rakı sevenler, sevmeyenler. Ne bileyim ben hep şöyle ayırmışımdır. Böyle hani olur ya panellerde filan. Biz dediğiniz kim beyefendi filan dendiğinde. İşte benim ama bu bize şöyle bir cevabım var. Hakikaten o cevabıma da çok iknayım. Hrant Dink'in cenazesine giden, orada olan ya da kalben orada olan her kim varsa mesela benim için süper bir ölçü yeteneği. Hani bu tip kutuplaşmaları ben çok beğeniyorum. Faydalı buluyorum. Biz seninle kol kola girip iki tur atsak üçüncü yolu oluştururuz. Ulaş şu anda yollar birbirine girmiş durumda zaten. İşte Gürsel Tekin'in istifası. Nasıl da zavallı kesel olsun diye uğraşmış. Aday gösterilmediğinin ertesi gün. Ulan bari bekle bir ay da ilkesel süsü ver cinayet. Böyle ertesi gün ne yapıyorsun? Hani hal böyleyken çok da şaşırtıcı olmaz üçüncü yol açması herhangi birisinin. Açsın, herkes açabildiği yolu açsın arkadaşlar. Madem partilerinizi işgal edemiyorsunuz, üçüncü yol açın, dördüncü yol açın.
Ama şöyle de bir şeye dikkat ediyorum ben. Üçüncü yolunda bir üçüncü yol olması lazım. Ben onu sevmiyorum. sevmiyorum. Bunu da sevmiyorum.
Sözünü keseceğim. Bizde üçüncü yol açmaya çalışanların iş makineleri çalışmıyor. Yol mola açamıyorlar.
Evet.
Hayır, işte Zafer Partisi gidiyor. Suriyeli'ye küfür etmekten başka bir şey yapamıyor. Gerçekten bir ırkçı ayrımcı için şu anda Türkiye'de cennet var. Ne kadar yürüyebilir önü açık? Gidemiyor. Soldakiler öyle gidiyor. Gökhan Zan'ı, Vatan Partisi bilmem neyi aday gösteriyor. Bir iş makinalarını yaptırsınlar bence.
Tam demeye çalıştım o. Yani bir politikaları olur ve bu gerçekten bir iki hattan da farklı bir şey bize sunarsa eyvallah, zaten o üçüncü yol üçüncü yoldur, hakkıdır. Ama tam şöyle oluyor. Birinin yanında durunca büyüyemiyor. O zaman ben ona da düşmanlık edeyim de ona kızanları toplayayım şeklinde. Bu bence sağlıklı bir üçüncü yol değil. Zaten biz sağlıklı bulalım bulmayalım. Genellikle bir balon şişmesi olup performans olursa o da. Muharrem İnce'deki gibi mesela. Hızla büyüyor, hızla kayboluyor. Peki yine gündemdeki yerel seçim harici bir konuya geçelim. Şimdi siyasi değil demeye çekiniyorum. Çünkü her şey siyasidire bağlayanlar olabildiği için. Ama siyasetin ana konularından olmadığı belli olan
her
bir konu.
Her şey sınıfsaldır demeyenler her şey siyasidir diyerek.
Pavyonlar konu. Şimdi İnci Taneleri diye bir dizi ekranlarda şu anda. Uzun bir dönemde tanıtımları döndü. Tanıtımlarında da Ankara havalarıyla dans eden bir oyuncu çok konu oldu. Hatta dans okulları açılmış bu dansı öğreten. Bu dansı yapmaya çalışanlar oldu. İyi mi kötü mü çok tartışıldı. Şimdi sana soruyorum. Pavyonlara karşı mısın? Bir, hayır, pavyonlar bir ihtiyaç. Niye karşı olayım? İki, evet, pavyonlar kapatılmalı. Üç, dursunlar ama böyle reklamları da yapılmamalı. Reklamları yasaklanmalı.
Yani şimdi yine hakikaten çok riskli ve zaten daha önce çok dayak yediğim bir konuyu açmış bulunduğun için teşekkürümü etsem ne desem bilmiyorum. Ya bir kere pavyonlar kapatılmalı mı kapatılmamalı mı bilmiyorum. Şöyle bilmiyorum. Bu benim için kapatılmalı diye cümlemi bitireceğim yer sayısı çok az benim bu hayatta. Pavyonlar da bu anlamda kapatılmamalı. Hani biri biriyle konuşmak için ona para ödemek istiyorsa, biri biriyle sevişmek için ona para ödemek istiyorsa bunun beni çok ilgilendirmemesi gerekir. Ama işte tarikatlar da bence bu anlamda kapatılmamalı. Ama şöyle bir şey var. Ya haldeki uygulamalar bu kadar kötüyse ve tarikatlar hakikaten çocuk istismarının, pavyonlar kadın istismarının bayraklı yerleri ise ve onlarca yıldır bu böyleyse bu artık hani bunu yok kapatmayalım kenarından düzeltelim demekte naif kalabilir. Hani hakikaten bilmiyorum. İstismar olan bir yer kapatılmalı muhakkak. İstismara son vermenin yolu buysa. Ben çok pavyona gittim. Şöyle çok pavyona gittim. Ben Ankara'da parasız zamanlarımda pavyona giderdim. Şimdi nasıl oluyor parasız zamanlarımda pavyona gitmek? Çünkü benim rockçı müzisyen arkadaşlarım pavyonlarda çalarlardı. Para kazanmıyor.
Ha, Ankara havaları mı?
Ankara havaları da çalarlardı ama böyle jazz rock fusion da çalarlardı aralarda. Onlar da ne yaparlardı? Dükkanla tanıdıklar bilmem ne. Bizim Metin gelecek içsin. Bir miktar konsomatris. İstanbul'da yıllarca takıldığım süper şimdi yok. 6 pavyon üstü otel şatostirler. O pavyondan da bir sürü konsomatist kadın arkadaşım oldu. Ahbaplık ettiğim. Bunlar çok tatlı insanlardı. Şimdi benim bu arkadaşlık ettiğim kadınların hiçbiri istismara uğruyor gibi değildi. Ama şimdi lütfen bunu dinleyip de sosyal medyadan beni dövmeye yeltenmesinler. Benim tanıştıklarım değildi. Elbette orada istismar vardır. Ben yoktur diyemem ama bunun araştırması bilmem nesi yok elimde. Gölgede ve Güneş'te Ankara pavyonları diye bir yazı yazmıştım geçen sene. O yazı yüzünden dayak yedim. Ben yazı yazarken Türkiye'nin flört sorununu yazdım aslında yazı boyunca. Hmm. Şu çok hazin bir şey Ulaş. Bir erkek bir kadınla flört etmek için onun içtiği içkiye servet ödüyor. Şimdi bu durumu böyle kabul edersek burada çok hazin bir durum var. Ve burada bu hazinliğin yanında istismar eden erkeğe acıyor falan değilim. İstismar eden erkek batsın ölsün. İstismar çok büyük bir suçtur. Ama flört edememek de hazin bir durumdur. Ben siberalem.com gibi bir siteyi kurdum. Her fırsatta yazı yazılan her yerde flört ediyor erkekler. Yüz yüze gelince de paniğe kapılıyorlar. Daha dün sosyal medyada speed dating diye bir şey var biliyor musun bilmiyorum. Masanın iki ucuna tipler oturuyorlar filan işte. Şimdi speed dating yapacakmış herif mekanına. Bir sürü kadın bulmuş erkek bulamamış. Yani bu ülkenin erkekleri o kadar problemli ki. Erkekler ya parasını verip flört ediyor ya oturup anonim isimle yazışarak bilmem ne yaparak flört ediyor. Pavyon yazısında onu anlatmaya çalışmıştım. Ama orada şeye lanet okumayı unutmuşum. Pavyonların alçak şerefsiz hemen kapatılmış.
Oo, işte bak o önemli.
İstismar dolu bir yer olduğunu yazmamışım kadınların istismar edildiği diye. O kadar kötü şeyler yazdım erkeklerle ilgili yine de yani. Ben 16 yaşındayken garsondum içkili yerde. Sanırım bu da çocuk istismarı. Ve o zaman bir sürü 16-15 yaşında tanıdığım vardı pavyonda çalışan. Bu da çocuk istismarı. Bundan da bahsetmeyi unutmuşum yazıda. Ama yani iklim değişikliğinde de bir sürü pavyonların zararı vardır. Polise rüşvet veriyorlardır. Hani ülke korrupsiyonunda da bir sürü etkisi vardır. Onları da yazmayı unutmuşum. Ay neyse burada başka bir sinir.
Ya bu dediğin de gerçekten çok yorucu oluyor. Bu bir şey bireyler diye başlayan herhangi bir şeydi. Önce kınamalarını yapman sonra diyeceğini demen gerekiyor yoksa vay haline.
Azarlıyorlar.
Azarlıyorlar. Ben de aynı örneği verecektim. Tarikatlar örneği çok doğru bir örnek. Aslına bakarsanız tarikatlar kapatıldı 100 yıl önce. Ama kapatıldı mı? Hayır.
Ha bir de bu var. Kapatıyorsun da ne oluyor? İçki yasakları gibi. Neyse.
O yüzden bu bir sosyolojik olguysa bu olgunun kendisiyle işte bunu dert edinenlerin uğraşması bir şey. Ama tabii şu da lazım. Aynı şey tarikatlar içinde geçerli. Denetlenmeli. Esas sorun Türkiye'nin bir genel olarak her düzlemde bir denetleme sorunu var.
Tabii cezasızlık ve denetleme beraber yürüyor.
Trafikte bir hız cezası gelir. Başka bir denetim olmaz yani o makas atanlar ancak kaza olacak da ya da ters yönden girenler vesaire.
Bu da var. Trafikte sen suç işlerken polis gördüğünde uyarır ya. Böyle saçma sapan şey mi olur? Suçu işlemişsin bitmiş. Polis gelir oradan alın beyefendi yoksa ceza yazarım der ya. Oturacaksın yazacaksın o cezayı ona. Ve orada adam o kadar alışkındır ki orada hani koşarak gider.
Bir denetim meselesi olarak düşünüyorum. Ama tabii o denetimde olmadığı da bir olgu. Öyle olunca da işte senin dediğin gibi şunu da diyemiyorum. Denetim yok, istismar var, şiddet var. Dolayısıyla kurumları promote etmekte bir sakıncalı bir hale düşüyor. Ama teorik olan doğruyu konuşacak olursak bu tür şeyleri kendi doğallığına bırakıp ama denetimi elden bırakmamak ve sert denetimini yapmak, cezasız bırakmamak gibi çözümler geliyor aklıma.
Evet, aynı fikirdeyim bütünüyle.
Ha şeyi de söyleyeyim, dizilerde böyle şeylerin olmasını, eleştirilmesine ben hiç katlanamıyorum. Bu gidişte diziler kamu spotlarına dönecek. Hiçbir kötülük, hiçbir toplumsal sorun olmayacak. Çünkü herkes bir yerinden itiraz ediyor. Bir şey oluyor.
Ay, tabii o hiç kuşkusuz. Orada asıl ikinci layer'daki zavallı 6-7 tane genç kadını nasıl mahvettiler ya? Pavyon kursu oluyor bunlar diye. Milyonlarca insan videoyu seyredip küfür etti, linç etti kadıncağızları. Halbuki 6 tane genç kadın dans ediyor videoda. Bu kadar. Yani bazen dans sadece danstır ya.
Evet, şimdi son konu.
Adayların belirlenmesinde anket iyi bir yöntem midir? Bu soruyu sana sormak çok eğlenceli olur. Bir, kesinlikle hayır. Anketler boş işler zaten. İki, anketlerle aday belirlenmez. Belirlenen adaylar sınanabilir. Üç, az bile yapılıyor. Anketlere daha çok bakılmalı.
Sen diyorsun ya 6 saat, 7 saat konuşacağım konudur diye. Benim de öyle olabilirim.
Konun, değil mi?
Ben araştırmacıyım. Ne iş yapıyorsun diye sorduklarında araştırmacıyım diyordum uzunca bir süre. Tabii ki bunda tatmin olmayan taksi şoförüm ya da yeni tanıştığımız insan bir dolu soru daha soruyordu. En sonunda buldum.
Anketör diye bağlanıyordu.
Anketçiyim dedim mi?
Ben de
tamam
yayıncıyım
yani.
Deyince matbaacı sanıyorlar onu.
Anketçi diye bir kavram var toplumda ve anket diye de bir şey var. Bunlar araştırmanın yerine kullanılıyor. Bir kere hani bizler idealini söylüyorum. Araştırmacıyız, anketçi değiliz ama tabii kendine gerçekten anketçi sanan, anketçilik yapan, anketten başka bir şey yapmayan, anketi de kötü yapanlar da var. Yani onlar anketçi diyebilirsiniz. Araştırma olmadan siyaset yapılmamalı. Esas yanıt bu. Ben az bile yapılıyor. Araştırmalara daha çok bakılmalı derdim.
Hayır, bir de şundan sebep diyorsun değil mi? Anket araştırma farkını. Yerel seçimde özellikle anket belirliyorsan adı bilinenin yüksek oy alması, adı bilinmeyen kalifiye birisinin görünmemesi anlamına gelir. Onu engellemek gerekir.
Bir de tek yöntem anket değil. Niteliksel çalışmalar da var. İkisinin karıldığı karma çalışmalar var. Yani anket yöntemlerden biri anketin de çeşitli var.
Dediğin sen çalışmalar şey, dediğin derinlemesine görüşmeler filan mı?
O da tekniklerden biri. Söylem analizleri gibi yöntemlerle, metin analizleri gibi yöntemlerle yapılabilir. Odak gruplar. Birçok yöntem var. Aday belirlerken yapılan anketler diye sorsaydım bu soruyu o şekilde olmaz derdim. Literatürde de yeri var onun. Mesela ilk dönemden sonra ikinci dönem seçime giren bir başkan avantajlı giriyor seçime.
Çünkü tanınıyor
ve ilk dönem daha önünde yol var diye bakılıyor. O yüzden ismin tanınırlığının bir faktörü var. Bu aday belirlemelerde de bilinen isimle bilinmeyen isim arasında bir eşitlik yok bir kere. O yüzden çıkıp sokağa bu isimlerden hangisi olsun demek bir saçmalık. Zaten mesela şu an ben Kadıköy'de yaşıyorum. Çıksak Kadıköy'ün belediye başkanı kim desek çok az doğru yanıt alırız. Yani bırak adayları, belediye başkanı ismini bile bilmiyorlar. Şu yapılıyor, mevcut belediye başkanından memnuniyete bakılıyor. O da bir şey ama yeter mi? Yetmez. Memnun değilse bir kere seçmen ona aday yapmamalı, bu doğru. Ama memnunsa bile yapmamalı olabilir ya da daha iyi bir aday olabilir. Buna bakıp da aday belirleme doğru değil. Öncelikle bir kere şehrin ihtiyacı, sorunları iyi anlaşılmalı. Seçmenin ne istediği, nasıl bir belediye başkanı hayal ettiği iyi anlaşılmalı. Bunun için holistik araştırmalar yapılmalı. Ondan sonra da buna uygun elimizde kim var? Mevcut adaylardan hangisi buna en uygun? Ona bakın. Mesela Ekrem İmamoğlu böyle adaylaştırıldı. Sadece isme bakarak aday seçilseydi bugün şu anda CHP'den istifa etmiş isimlerden birçoğu ön sıralarda yer alıyordu.
Peki niye bu kadar analitik bir ölçme yerleştirme sistemini CHP daha önce bir kere kullanabilmiş ve bu kadar başarılı olmuşken bugün başka yerlerde yapamıyor?
Onu bilmiyorum. Onlara sormak lazım. Ama şöyle bir şeye dönüşüyor bu anket işleri siyasetçinin de elinde. Şimdi aday kararları sadece veriye dayalı verilmiyor. Sadece seçmenin şikayetlerine ve memnuniyetlerine göre de verilmiyor. Başta konuştuk, sadakat diye bir kriter var. Temsil diye bir kriter var.
Sonrasından korkuyorlar.
Sonrasından korkuyor. Sözler verilmiş oluyor. Bir yerden almış oluyor onu. CHP genel merkezinden İstanbul ilçelere gelen isimler var. Bunlara bir yer vermek gerekir diye veriliyor falan. Birçok kriter dönüyor. Onlar dönünce de bazen bu anketleri de gerekçe olarak kullanıyorlar. İşte ama ankette o çıktı diyor. Bir de şöyle bir sorun da var tabii siyasete. Ortada vasıflı insan yok. Vasıflı insan siyasete girmek istemiyor.
Asıl her şeyin başında bu problem var bence.
Öyle olunca da sen istediğin kadar iyi araştırma yaptır. Aday yok ortada. İşte Hatay'a bir tane daha iyi aday bulsalar yapacaklar anladığım kadarıyla. Bulamıyorlar ama tabii şunu da niye göze almıyorlar onu da anlamış değilim. Kaybet orayı da ya. Yani zaten şimdi
evet,
kaybetme
evet,
riskin
tabii,
arttı.
Bütün Türkiye'de kaybediyorsun bir de şu anda.
Evet. Konuya dönecek olursak evet çok araştırma yapılmalı ama bunlar isimleri soran araştırmalar olmamalı diye yanıt vermiş olayım. Sen ne diyorsun?
Ben sadece aday belirlerken değil her şeyi adım atarken mümkün olduğu kadar araştırma yaparak atmaya çalışır her normal insan kendi ölçülerinde. Ama burada insan egosu, insan zihni araştırmaların önüne pek sık geçiyor Türkiye'de sanırım. Mesela ben Tayyip Erdoğan'ın hep söylenir araştırmaları çok iyi kullandığı ama işte mesela İstanbul Belediyesi'ne aday belirleme sürecinde olsun, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aday belirleme sürecinde olsun. Daha önce mesela Özhaseki Ankara'ya aday göstermişti. Mesela olacak iş değildi. Çok da araştırarak karar vermiyor sanki orası da gibi geliyor bana.
Ya da eskisi kadar kaliteli karar çıkmıyor olabilir. Yani ikisinde de şöyle bir durum var. Ankara'da şunu yapmışlar anladığım benim. Mansur Yavaş MHP'den çok oy aldı. Dolayısıyla biz Cumhur İttifakı'ndaki milliyetçi kaçağı durdurursak bunu çözeriz.
Araştırma bunu söylemişse tamam. Ama bu daha çok hani çay içerken karar verilmiş bir durum gibi geldiği için.
Araştırma söylemiş gibi geldi ama şöyle bir zaaf oluyor. İşte bu aday belirleme işlerinde diğer tarafta da aynı şey oluyor. Araştırma bir şeyi söylüyor ama senin vardığın sonucu da test etmen lazım. Mesela şu da yok bu camialarda. Konsept testing deriz biz ona. Gelecek haftalarda konuşuruz. Şimdi kampanya videoları çıkmaya başladı. Çok eleştirebileceğimiz noktası var ama keşke şey yapsalarmış dedim ben. Bir konsept test yapsalar. Bunu topluma, seçmene izletseler olmayacağını görürlerdi. Şimdi aynı şekilde buradan yola çıkıp Turgut Altınok'u aday yaparsak bu bize peki neye mal olur da araştırması lazım. Diyelim ki onlarca aday var. Bunları 3 profile indirdin. Sonra o 3 profili test et. Şöyle bir aday olur mu diye test et mesela. Onu yapmamışlar diye varsayıyorum. Bedeli ne oldu? Bu sefer AK Partili Mansur Yavaş'a gönlü kayabilecek olanları tutamayacaklar. Üstüne üstlük bir de solcu olup da Mansur Yavaş'a eli gitmeyenlerin de elinin gitmesine sebep olacaklar. Öyle bir durum. İstanbul çok karışık. Murat Kurum'u gerçekten niye aday yaptıklarını anlayabilmiş değilim. Çünkü çok kötü gidiyor.
Burayı artık nasılsa kazanırız. Bütün numaralarımızı yapıp.
Yani bunu masada kazandık. O yüzden Kanal İstanbul'u yapacak. İşte aileye yakın bir isim olsun demiş olabilir. Demiş o olabilir. Zaman ankete gerek yok zaten. O konu anket değil. O pazarlık kalitesi. Evet. Şimdi Erbakan'a gidecek bir telefona bakıyor mesela. Evet. Bugünlük de konularımız bu kadar.
Bugün sanırım en uzun sürebilecekken kısa bitirmeyi becerdiğimiz program oldu. Bizi bu açıdan bir tebrik edip bizi dinleyenlerin de sabrına teşekkür ederim. Görüşürüz bir dahaki programda.
Görüşmek üzere.